Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 7 Aban 1400 Hicri Kameri, 22 Rebiyül Evvel 1443 ve miladi 29 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, 35. Uluslararası Vahdet Konferansı ve El Mustafa İslami Nobel Ödülü Merasimi isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakan Yardımcısı yeni nükleer görüşmelerin sadece yaptırımların iptali hedefiyle yapılacağını belirtti. İran'ın nükleer silahsızlanma önerisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylandı. Tahterevançı Amerika'nın Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymamasının esef verici olduğunu belirtti. Son 24 saatte Türkiye'de 25.528 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Amerika, Lübnanlı iki iş adamı ve bir milletvekiline yaptırım kararı aldı. Ve Arabistan ve Siyonist rejim ekonomi ilişkileri ifşa edildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı, İran halkına karşı zalimane yaptırımların iptal amacı ile yeni tür müzakereler hakkında dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile ikili müzakereler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İran'ın bildiğine göre Ali Bakri Moskova'ya vardığında yaptığı açıklamada 4+1 grubu ile yapılan anlaşma uyarınca İran halkına yönelik baskıcı yaptırımları kaldırmak için müzakerelere ilişkin görüşleri paylaşmak için bu ülkelerin her biriyle ikili görüşmeler yapıldığını, bu çerçevede Ryabkov'un daveti üzerine Rus tarafı ile müzakerelerin ilk turunun yapılacağını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı yeni görüşmelerinde sadece Amerika'nın illegal ve zalimane yaptırımlarından iptal hedefiyle yapılacağını işaretle, bu bağlamda müzakerelerin 3 Avrupa ülkesi, Çin ve Rusya'nın katılımıyla tekrar başlayacağını duyurdu. Ali Bakri'nin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Rusya'ya yaptığı ilk çalışma ziyaretidir. Ali Bakri bu ziyarette mevkidaşı Sergey Ryabkov, Rusya Cumhurbaşkanı, eski Batı Asya ve Kuzey Afrika özel temsilcisi Mihail Bogdanov ile bir araya gelecektir.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakerelerinin Kasım ayı sonuna kadar İran'ın katılımı ile başlayacağını olumlu karşılarken Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nı davetini takdir etti. İran'ın bildirdiğine göre Wang Wenbin dün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında diyalogla ihtilafların çözümlenmesi için her iki tarafa destek verdiklerini açıklayarak uluslararası toplumun ortak çıkarları doğrultusunda kapsamlı ortak eylem planının bir an önce ana rotaya dönmesi ve bölgede barış ve istikrarı sağlamasını diledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü nükleer anlaşmanın yeniden başlamasına ilişkin bu yılın ilk yarısında gerçekleşen önceki 6 tür müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Wang Wenbin ayrıca tüm tarafların adalet ve gerçekçilik temelleri üzerine müzakereleri ilerlettirmek için yeni çabalar sarf etmeleri ve Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskıya dayalı yanlış siyasetlerini tamamen ıslah etmesi gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Pekin'in müzakerelerde yapıcı katılım sergileyeceğini ve Bercam nükleer anlaşmaya kesin şekilde destek vereceğini, ayrıca İran'ın nükleer konusunun diplomatik ve siyasi yollardan çözümlenmesi için çalışacağını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahsızlanma konusunda 2 yıllık önerdiği karar, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğunun desteğiyle kabul edildi. Muhabirimizin bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin 1995, 2000 ve 2010 yıllarında NPT üyesi hükümetlerinin gözden geçirme konferanslarında anlaşma sağlanan taahhütlerin uygulanmasının takip edilmesi başlıklı 2 yıllık bildirisi Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğunun desteğiyle onaylandı. Söz konusu bildiri ayrıca NPT üyesi ülkelerden şeffaflık, geri dönülmezlik ve uluslararası izleme ilkelerine dahili olarak nükleer cephaneliklerini tamamen yok etme taahhütlerini yerine getirmeyi yönelik eylemlerine de hızlandırmalarını istiyor. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması uyarınca nükleer ülkeler tüm nükleer silahlarını imha etmeli. Buna ilaveten söz konusu ülkeler hukuki açıdan sadece nükleer silah yapma girişiminden kaçınmakla yükümlü değil, üstelik benzer silahları başka ülkelere aktarmak, kendi toprakları dışına konuşlandırmak ve nükleer silah yapmak için diğer ülkelerle işbirliği yapmaktan kaçınmalıdırlar. İran'ın önerdiği bildiri de ayrıca nükleer olmayan hükümetlere karşı nükleer silah kullanmama veya hatta tehdide bulunmamak güvencesi zaruretini vurguluyor. Amerika, Siyonist rejim, Avrupa Birliği ülkeleri ve de Amerika'nın genelde batılı olan bazı müttefikleri nükleer silahsızlama konusundaki açık taahhütlerine rağmen bildiriye hayır oyu kullandılar.
İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi, ihtilafların barışçıl çözümünde Uluslararası Adalet Divanı'nın rolünün altını önemli çizerek, Amerika'nın mahkeme kararlarına uymamasının esef verici olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Mecid Tahterevanchi dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili açıklamasında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesi ile krizlerin azalması ve şiddetin önlenmesinde Uluslararası Adalet Divanı'nın rolünü önemli biliyor ve divanın uluslararası düzeni korumak ve tek taraflı eylemlerle mücadeleyle hukuk egemenliğini güçlendirir. Tahterevanchi, Uluslararası Adalet Divanı'nda İran'ın iki davasının görüşülmekte olduğuna atıfta bulunarak söz konusu davaları açıklamaya çalıştı. Tahterevanchi, Amerika'da uluslararası hukuka açıkça aykırı olan önemli sayıda yasa ve yürütme talimatlarının onaylanması nedeniyle İran hükümetinin dokunulmazlığı Amerika mahkemelerinde göz ardı edilmiştir, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi ayrıca maalesef Amerika'nın sadece Uluslararası Adalet Divanı kararlarını kabul etmemekle kalmadığını, üstelik İran'a karşı özellikle COVID-19 pandemisinin doğrunda yeni yaptırımlar uygulayarak kasten bu kararları ihlal ettiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı yaptığı açıklamada halkın uyanıklığı ve birlikteliği ve onların vatan ve nizama olan ilgileri düşmanın eylemlerini etkisizleştiriyor dedi. İran İstihbarat Bakanı Hücretül İslam Seyyid İsmail Hatip dün muhabirimizle yaptığı açıklamada şöyle konuştu. İran İslam İnkılabı'ndan sonra halkın sabır ve uyanıklığı düşmanın Kutsal İslam Cumhuriyeti nizamına darbe vurmasında başarılı olmasını engelledi. Nitekim dayatılan savaş ve yaptırımlarda da sonuca ulaşamadılar. İstihbarat Bakanı İran halkı zaferlerinden onların basiretinden kaynaklandığını işaretle Amerika'nın tüm gücüyle başı öne eğik bölgeden çıktığını ve direniş ekseninde bölge ve dünyada da başı dik olarak bilindiğini söyledi. Hücretül İslam Hatip ayrıca İran halkının dünyada direniş, kültür ve uzun bir bilim ve bilgi tarihine sahip insanlar olarak tanındığını, bu yüzden de düşmanın benzer eylemlerinden bu halkın uyanıklığı sayesinde onların irade ve ilerlemesinde hiçbir etkisi olmadığını ifade etti. İstihbarat Bakanı ayrıca İran'ın yakıt aktarma ağına yönelik son siber saldırıya da işaretle siber saldırıyla ilgili tam bilgilere ulaştıklarını, bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını, zira halkın sağlığı, güvenliği ve refahı ile ilgili olan her şeyin onlara sunulması gerektiğini ve yetkililerin zamanında bilgilendirmeyi görevlileri olarak bildiklerini sözlerine ekledi. Salı günü akıllı yakıt sistemlerine yapılan siber saldırıda İran çapında akıllı yakıt istasyonlarında sorun yaşandı.
Tarihi yapı, sit alanları ve dokuların korunması ve restorasyonu genel müdürü yaptığı açıklamada, İran'ın tarihi eserleri koruma tecrübelerin Asya ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Kültürel Miras Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Seyyid Hadi Ahmedi Ruini dün yaptığı açıklamada Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nın kendi uzmanlık tecrübelerini tarihi binalar ve eserleri koruma, arkeoloji ve ilgili yasaları bir Asya organizasyon çerçevesinde paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Ahmedi Ruini, Çin'in ev sahipliğinde sanal olarak düzenlenen kültürel mirasın korunması için Asya Diyaloğu toplantısının ikinci gününde yaptığı konuşmada, Asya'nın uygarlık tarihini işaretle, günümüzde Asya'nın tüm dinler ve uygarlıkların beşiği olduğunu, İran'ın bu konudaki rolünün inkar edilemeyeceğini söyledi. Tarihi yapı, sit alanları ve dokuların korunması ve restorasyonu genel müdürü ayrıca Asya'da tehlikede olan kültürel mirası desteklemek için bir fonun oluşturulması, Asya'da sınır tanımayan uzmanlardan oluşan teşekküller ve kurumların oluşmasını ve kıtada uzman topluluğu arasında deneyim paylaşımının tarihi eserlerin korunmasında etkili olduğunu da belirtti.
Türkiye'de son 24 saatte 354.580 COVID-19 testi yapıldı. 25.528 kişinin testi pozitif çıktı. 229 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlik.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 354.580 COVID-19 testi yapıldı. 25.528 kişinin testi pozitif çıktı. 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 27.651 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 25.528 testi pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın, size değer verenler adına lütfen ifadesine kullandı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %78.15, birinci doz aşı yapılanların oranı %89.15 olarak kayıtlara geçti.
Haber kaynakları dün akşam Türkiye ordusu topçu birliklerinin Suriye'nin kuzeyine Halep'e saldırdığını duyurdu. El Meyadin kanalının bildirdiğine göre Türkiye ordusu dün akşam Halep'in yakınlarında Ayn Dakne ve Biluniye köylerine onlarca havan mermisiyle saldırdı. Alınan haberlere göre yerel silahlı güçler ile Türkiye destekli milis güçlerin Halep'in kuzeyindeki bölgelerde çatıştı. Söz konusu saldırılar daha önce Türkiye ordusunun Suriye topraklarına iki saldırı hazırlığında olduğunun belirtildiği bir dönemde yapıldı.
Lübnan Hizbullah Hareketi dün akşam yayınladı. Bildiride bu ülkenin Enformasyon Bakanı'nın mazlum Yemen halkına desteği nedeniyle sözlü saldırılarını şiddetle eleştirdi. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre Hizbullah söz konusu bildiride Kardahi'ye yönelik suçlamaların Lübnan Milli Hakimiyeti ve saygınlığına saldırı olduğuna işaretle Hizbullah'ın Kardahi'ye ya görevden alma veya onu istifaya zorlamaya yönelik her türlü talebe şiddete karşı olduğunu belirtti.
Amerika Hazine Bakanlığı Lübnanlı iki iş adamı ve bir milletvekiline yaptırım uyguladı. Amerika Hazine Bakanlığı Lübnan'da Hizbullah'a yakın Lübnanlı iki iş adamı ve bir milletvekili hukukun üstünlüğünü baltalayan büyük çaplı yolsuzluk iddialarıyla yaptırım kararı aldı. Amerika ve Siyonist rejim Lübnan Hizbullah hareketinin bölgede terörist gruplara karşı başarısı ardından bu harekete yönelik baskıyı arttırmaya çalışıyor. Washington bu bağlamda ve Lübnan'da Hizbullah'a verilen desteği azaltmak amacıyla Lübnan bankaları ve şahsetlerini Hizbullah ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yaptırım uygulamıştır.
İbranice yayınlanan bir gazete, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap buruculuğu ile Suudi Arabistan ve Siyonist rejim arasında varılan birkaç ticari anlaşmayı ifşa etti. Suudi Leaks sitesinin bildiğine göre, İşgal topraklarında yayınlanan Globes Economy gazetesi dün yayınladığı makalede Riyad yönetiminin görünürde Filistin meselesinin çözümlenmesine dair tutumuna rağmen Siyonist yetkililerle diplomatik ilişkilerin kurması için son aylarda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Gazetenin haberine göre Arabistan pazarı kapılarının Siyonist rejim ürünlerine açılması Siyonist firmalar ve ihracatçılar için büyük önem taşıyor.
Pentagon'un Katar'a 500 milyon dolar değerinde askeri İHA satışını onaylamasına rağmen Amerika Dışişleri Bakanlığı, Riyad ve Abu Dhabi'nin öfkesinden endişeli. Doha ilk kez 2020 yılında Washington'dan MQ-9 Reaper SİHA satın alma talebi başarısız kalmıştı. Katar, Amerikan Afganistan'dan çıkışına yaptığı yardım nedeniyle bir kez daha Amerika'dan aynı talebini tekrarlıyor.
Irak'ın Asayip Ehli Hak sözcüsü Yemen Ensarullah'ı kaçak bir bazı komutanını öldürdüğü için övdü. İran'dan bildiğine göre Asayip Ehli Hak sözcüsü Mahmud Rebi dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen Ensarullah güçleri devrilen diktatör Saddam rejimi döneminde Basra Güvenlik Müdürü ve Firari Mehdi el-Delimi'yi öldürmeyi başardı dedi.
Amerika'nın Çin ana karası ve kara sularına mücavir alanlarda 2000'den fazla casusluk amaçlı keşif görevi yürüttüğü ileri sürüldü. TRT Haberi'nin South China Morning Post gazetesinden naklen verdiği habere göre Çin Halk Kurtuluşu Ordusu Askeri Bilimler Akademisi araştırmacısı Cao Yanzhong'un Pekin'de çevrim içi düzenlenen güvenlik toplantısı Xinjiang San Forumu'nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İngiltere, Fransa ile devam eden balıkçı sorunları nedeniyle Fransa'nın Londra Büyükelçisi Catherine Colonna'yı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkesinin Avrupa'dan sorumlu devlet bakanı, İngiltere ve Manş adalarına yönelik hayal kırıklığı yaratan ve orantısız tehditlerini açıklaması için yarın yapılacak görüşme için Fransız Büyükelçisi Colonna'yı bakanlığa çağırması talimatını verdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberleri dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Viyana müzakerelerindeki tutumuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Kani, Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı ve Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrico Mora ile görüşmesinde geçmişte yapılan ahitsizlikler ve yasa dışı davranışların tekrarlanmaması için garanti vermenin İran İslam Cumhuriyeti'nin yadsınamaz isteği olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesi ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki eylemsizliği konusundaki pratik deneyimleri atıfta bulunarak İran için önemli olan hususun etkili bir şekilde yaptırımları kaldırma ve İran'la ticari ve ekonomik ilişkileri normal hale getirmek, ayrıca herhangi bir anlaşmanın İran'ın bu konudaki taleplerini karşılaması gerektiği yönünde olması gerektiğini söyledi. Görüşmede iki taraf, gelecekteki müzakerelerin önündeki temel engelleri gözden geçirdi ve müzakerelerin Kasım ayında başlaması konusunda mütabakata vardı. Amerika'nın 8 Mayıs 2018'de Bercam Nükleer Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmesinden bu yana, Amerika yaptırımlarının devam eden baskısı ve yaptırımların kaldırılması ve Amerika'nın anlaşmaya geri döndürülmesiyle yönelik 6 tür müzakere Viyana'da yapıldı ancak bu görüşmelerin hiçbiri sonuca ulaşmadı. İran'da 13. hükümetin iktidara gelmesiyle gelecekte nasıl müzakere edileceğine karar vermek için önceki görüşmeleri gözden geçirme süreci gündeme alındı. Bu süre zarfında İranlı yetkililer müzakere taraflarının da yükümlülüklerini yerine getirmek ve iyi niyetlerini göstermek için harekete geçmeleri gerektiğini defalarca vurguladılar. Bu hususta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupalı mevkidaşları ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu ile New York'ta yaptığı görüşmede İran'ın yaptırımların kaldırılması konulu müzakerelere geri döneceğini ancak ekonomisini bu müzakerelere bağlamayacağını söyledi. Ancak yine de karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da anlaşmaya döneceğini vurguladı.
Bercam Nükleer Anlaşması'nın sağlanması ve 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının kabul edilmesinin ardından İran'a karşı İran'ın nükleer meselesine yönelik yaptırımlara yol açan önceki 6 kararın hepsi yürürlükten kaldırıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesi yani İngiltere, Fransa ve Almanya özellikle Donald Trump'ın başkanlığı sırasında taahhütlerinden hiçbirini yerine getirmedi. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti 2015 yılında nihai anlaşmaya varıldığından bu yana tüm yükümlülüklerini yerine getirdi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da İran'ın yükümlülüklerine bağlılığını çeşitli raporlarda defalarca teyit etti. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesinin ardından Avrupalı tarafların finansal ve bankacılık açılımları dahil olmak üzere sözlerini yerine getirmemesi ve Amerika hükümetinin azami baskı politikası izlemesinin ardından 15 ay boyunca taahhütlerini yerine getirmeye devam etti. Bu sürenin ardından İran nükleer taahhütlerinin bir kısmını kademeli olarak azalttığını söylemeye devam etti. Amerika taahhütlerine gelince diğer uluslararası taahhütlerine bağlılık konusunda pek parlak bir geçmişe sahip olmadığı söylenmelidir. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Konseyi, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan çekilmesi Amerika'nın uluslararası ihlallerinden birkaç örneğidir. Yunanistan Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Yanis Voras bu konuda şöyle diyor. Amerika, uluslararası hak kararları hiçe sayıyor ve dünyadaki sözde demokrasinin habercisi olan uluslararası itibarı oranılmaz şekilde zarar görüyor. Bu nedenle Bercam Nükleer Anlaşması'nın batılı taraflarının özellikle Amerika'nın uygunsuz eylemlerinin analizi gelecekteki müzakerelerde hem İran'ın çıkarlarını garanti eden hem de tüm yaptırımların kaldırılmasını sağlayan bir mekanizmanın düşürülmesi ve buna göre ayarlanması gerektiğini de göstermektedir. Böylece bu sefer taraftan Bu sefer taraflardan biri anlaşmadan geri çekildiğinde ve bu anlaşmayı da uygulamadığında karşı tarafta buna karşı önlem alabilir. İran Dışişleri Bakan Yardımcısının AB Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede yapılan açıklamalar, müzakerelerin de tek başına İran İslam Cumhuriyeti için önemli olmadığı yaklaşımını da vurguluyor. Bunun yerine tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve sözleşme ihlalinin tekrarlanmaması ve Barcam Anlaşması Batı taraflarının yasa dışı davranışlarının tekrarlanmaması güvence altına alınması sağlanmalıdır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna'ya İHA satması hususuna uyarması ile ilgili. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, çarşamba günü Türkiye üretimi İHA'ların Ukrayna'ya verilmesinin olumsuz etkileri olacağını ve Ukrayna'nın doğusunda daha fazla istikrarsızlığa yol açacağı hususunda uyarıda bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlerinin devamında, hali hazırda Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmekteyiz ancak Ukrayna'nın bu gibi silahlar ile donatılmasının bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğinden korkuyoruz. Bu durumun Ukrayna iç çatışmalarının çözülmesine yardımcı olmayacağını düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Dmitri Peskov daha önce de yaptığı konuşmada Moskova'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı silahların Ukrayna'nın doğusunda hükümet karşıtı gruplara karşı kullanılmamasını da istemişti. Ukrayna 2019 yılında birkaç adet TB2 Bayraktar İHA'sını Türkiye'den teslim almıştı. Kiev daha sonra bu İHA'nın Ukrayna'da ortak üretiminden yana olduğunu belirtmişti. Ukrayna ordusu toplamda 48 Bayraktar İHA'sını Türkiye'den almak istiyor. Bayraktar İHA'sının ve Türkiye Elektronik Savaş Cihazları'nın Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın Rus silahlarına karşı performansı, Ukrayna'yı Ankara'dan askeri teçhizat ve özellikle de Bayraktar İHA'sı alma hususunda iyice teşvik etti. Buna rağmen Bayraktar İHA'sının Ukrayna'ya satışı ve bu İHA'nın Ukrayna'nın doğusunda muhaliflere karşı kullanılması, Ukrayna'nın doğusunda Donbas şehrinde konuşulan muhaliflerin asıl hamisi olarak Rusya'nın tepkisine yol açmıştır. Ukrayna ordusu ise daha önce Bayraktar İHA'sını Ukrayna doğu bölgelerinde keşif operasyonlara gönderiyordu. Ancak yeni bir gelişme çerçevesinde Ukrayna askeri güçleri 27 Ekim çarşamba günü İHA'lı saldırılarında bu bölgedeki petrol tesislerini hedef aldı.
Böylece Türkiye'nin de yardımıyla Kiev hükümetinin bölgede muhalifleri bastırmak amacıyla Donbas'taki askeri denklemlere değiştirmek istiyor. Kuşkusuz Moskova açısından Ankara'nın bu girişimi Kiev hükümetine de Ukrayna'nın doğusundaki muhaliflere karşı desteklemesi anlamına geliyor ve sonuçta Rusya'nın çıkarlarına da ters düşüyor. Türkiye Kırım Tatarları ile sahip olduğu ilişkilerden dolayı bu yardımından bu yarım adanın Rusya'ya ilhakı hususunda Ukrayna'yı destekleme tutumu içerisine girmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıldaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında bu bölgenin hegemenliğine Ukrayna'ya ait olduğunu hatırlattı. Son yıllarda Türkiye siyasi ve askeri müdahalesini Libya'dan Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'e ve şimdi de Karadeniz ve Ukrayna'ya kadar genişleterek geniş çaplı bir bölgesel müdahale politikası izledi ve hiçbir ülkenin buna karşı koyamayacağını düşündü. Ancak Rusya Türkiye'nin kendi etki alanında yani Ukrayna dahil yakın çevre ülkelere doğrudan müdahalesi konusunda çok hassastır ve Moskova'nın ve Ukrayna'nın doğusundaki destekçilerinden çıkarlarını tehdit eden bir türlü eyleme de karşı çıkmaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Avan 1400, Hicri Kamer'i 22 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 29 Ekim 2021 Cuma. ...1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 4 yılında Beni Nezir Yahudilerinin Peygamber Efendimiz'e karşı komploloji girişimlerinin ardından Müslümanlar onlarla savaşmaya başladılar. Medine'nin çevresinde yaşayan 3 Yahudi gruptan olan Beni Nezir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile yaptıkları anlaşma uyarınca Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlara karşı herhangi bir girişimde bulunmama taahhüdünde bulundular. Beni Nezir aralarındaki anlaşmayı da bozunca Peygamber Efendimiz Medine'den ayrılmalarını istedi. Fakat Medineli münafıklardan destek gören Beni Nezir Peygamberimizin emrine uymayı reddetti. Bu sebeple Peygamber Efendimiz de Müslümanlarla birlikte birkaç gün Beni Nezir kalelerine de muhasar ettiler. Ta ki onlar geldiğinden ayrılmak zorunda karana kadar. Bu savaş Beni Nezir Savaşı olarak da adlandırılmıştır. ...95 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Aban 1305 tarihinde İran'ın aktif mücadeleci ve din alimlerinden Ayetullah Seyyid Hasan Müderris suikasta uğradı. Bu suikast Despot Rıza Han'ın satılmış unsurları tarafından yapıldı. Pehlevi rejiminin Ayetullah Müderris'le düşmanlığı, onun halkın uyanışı ve Pehlevi rejimi ve hamillerinden olan İngilizlerin komplolarından ifşa edilmesinde etkin rol oynamasından dolayıydı. Ayetullah Müderris meclis milletvekiline seçildi. Bu İranlı din alemi böyle bir günde kendisine yapılan suikasttan kurtuldu ancak sonraları İran'dan Despot Rıza Han'ın emri üzerine sürgün edildi ve ardından şampiyonlarınca şehit edildi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Aban 1359'da İranlı bilim adamı Hüseyin Ali Raşid vefat etti. Hicri Şems'i 1284'te İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan ilindeki Torbet-i Heyderiye'de dünya geldi. 16 yaşında İslami bilimleri öğrenmek için Meşhed'e giden Hüseyin Ali Raşid 10 yıl boyunca Edip Nişaburi'den dersler aldı. ...707 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 736'da İranlı arif ve alim, aynı zamanda Mücahid Şeyh Halife Mazenderan'a şehit düştü. İran'ın kuzenindeki Amur kentinde dünyaya gelen Şeyh Halife Mazenderan'a dini ilimleri ve irfanı öğrenmeyi başladı. İran'ı Moğolların işgal ettikleri bir sırada yaşayan Şeyh Halife Mazenderan'a halkın yardımıyla zalimlere karşı mücadele etmeye çalıştı. Saraydaki hükümdarlar onun varlığından kendi çıkarlarından tehlikede olduğunu düşününce Şeyh Halife'nin katledilmesi emrini verdiler ve onu astılar. ...65 yıl önce bugün 29 Ekim 1956'da Siyonistler işlediği cinayetlerinin devamında Kefer Kasım köyündeki Filistinlilere katliam ettiler. Siyonist İsrail rejiminin bu korkunç cinayetinde en az 49 Filistinli şehit düştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sürpriz Demirtaş iddiası, Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor.
Karar.
İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan tezkere açıklaması, pusuluya red deyip imzaladı.
Milli Gazete.
Son anket sonuçları Erdoğan'ı şok edecek.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Özdeğin Akyüç, 27 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde faiz, kur ilişkisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararları ile güncelleşen faiz, kur ilişkisi sorunca, giriş niteliğinde de olsa da herhangi bir para banka kitabında bulunabilecek yanıtı aktarayım. Faiz ile döviz kuru arasında en azından finansal varlıklara yatırım, sermaye hareketleri, tüketim harcamalarına etki açılarından ilişki vardır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yerli yabancı finansal varlıkların risk ve getiri farklılığı, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin yatırım kararlarını, portföy seçimlerini etkiler. Yurt içi yerleşiklerin faiz indirimiyle yerli finansal varlıkların getirisinin yabancı varlıkların getirisinden daha az olacağı beklentisi, yerli finansal varlıklara karşı talebi azaltırken yabancı varlıklara karşı talebini arttırır. Yurt içi yerleşikler ulusal para cinsinden finansal varlıklarını azaltarak yabancı para cinsinden varlıklara yönelirler. En basiti TL vadeli mevduatlarını döviz tevdiat hesabına dönüştürürler. Yabancı yerleşikler de faizi düşen varlıkları elden çıkararak, portföy yatırımları da azaltarak yurt dışına kaynak aktarılır. Enflasyon hızlanırken iç varlıkların getirisinin azalmasıyla yurt dışına kaynak çıkışının hızlanması, kur enflasyon sarmalını, geçişkenliğini daha da gevşetilir. Faiz marjı daralırken kur riskinin de artışı finansal varlıklara yatırım amaçlı net yabancı sermaye girişini kısıtlar. Dış borçlanmada risk priminin yükselmesi borç maliyetini artırırken belirsizlik vadelerin kısalmasına yol açar. Uzun vadeli sabit faizli borçlanma olanağını da ortadan kaldırır. Faiz indirimi tasarrufun getirisini azalttığından hatta enflasyon vergisiyle de cezalandırılacağından bireyler tasarruf yerine tüketimi, özellikle dayanıklı tüketim malları alımına yönelirler. Bir tür stok yatırımı yaparlar. Dayanıklı tüketim malları imalatında ithal girdisi olduğundan bu yolla da döviz talebi artar. Ülkeden sermaye çıkışı, döviz talebinin artışı, kur üzerindeki baskıyı arttırarak borçlanma kısır döngüsünden çıkmasını zorlaştırır. Faiz indirimiyle tasarruf edenler cezalandırılırken, tasarrufları kullanarak gelir sağlayanları ödüllendirilmesi de ayrı bir adaletsizlik kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon karşısında duruşu da çelişen, tutarsız kararları nedeniyle belirsizdir. Bir yandan zorunlu karşılık ZK oranını yükselterek sıkı para politikası duruşu sergilerken, öte yandan faiz indirimiyle bankacılık kesimini fonlayarak genişletici para politikası izlemektedir. ZK oranı yükseltilirken tutarlı olanı faiz oranı da yükseltmek, bankaları fonlamamaktır. Çelişen uygulama yabancı para ZK oranının yükseltilmesi rezerv artırıyor söylemine olanak vermek için bu kararın alındığı izlenimini vermektedir. Yabancı para ZK oranının olağan dışı yükseltilmesi de kur üstünde baskı yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini indirirken kredi kartı faizini değiştirmemesi de ayrı bir çelişkidir. Kredi kartı faizi aylık %1.98, birleşik olarak yıllık %26 düzeyindedir. Faiz indirimi ile belli bir kesim kullanırken, kredi kartı faizinin yüksek tutulması gelir dağılımını daha da bozucu bir etken olmaktadır.
Cevher İlhan 27 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Büyükelçiler krizinin akıbeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gerçek şu ki Cumhurbaşkanı'nın yine önünü arkasını düşünmeden sırf siyasi sahiplerle alay-ı vala ile ortaya attığı ve günlerce batıya meydan okuduğu propagandası yapılan bu Büyükelçilerin istenmeyen kişi olarak Dışişleri Bakanıma talimatımı verdim. Çıkışı da havada kaldı. Tıpkı ey Amerika, ey Almanya diye başlayan restler gibi yine günübirlik konjonktürel neticesiz hamasi lafların ötesine geçilmedi. Maksat iktidara ilişik medya yorumcularının ve paralı trollerin tek başına 10 ülkeyi dize getirdiği övgüleriyle pohpolanmasıydı. Bu maksat hasıl oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama büyükelçilerin Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve anayasanın 90. maddesinde taahhüt ettiği temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa Birliği'nin Türkiye raporlarında ve Ankara'nın Avrupa Birliği Ulusal Programı'nda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ifade özgürlüğünü Avrupa Birliği standartlarında uygulama vaadinin yerine getirilmesi çağrısı bile bile içişlerimize karışamazsınız diye çarpıtıldı. Kerameti kendinden menkul yakıştırma ve uydurmalarla bir sürede bu manipülatif yanıltmalar üzerinden tepinilecek ve sonuçta doların patladığı ekonomik yıkım gibi iflas eden dış politika. İşin aslı şu ki Cumhurbaşkanı'nın skandal çıkışıyla ateşleyip alevlendirdiği krizle içine düşülen çukurdan çıkılması için bir ara formül bulunmuş, yoksa yandaş ve merkez medya kanallarının medya sahtekarlıkları ve kelime oyunlarıyla saptırıldığı gibi Amerikan Büyükelçiliği'nin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini atfını onaylayan büyükelçiler çağrılardan vazgeçmemişler. Keza özür dilemiş de değiller. Tam tersine Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyması çağrılarını sürdürüyorlar. Ülkeleri adına Türkiye'nin söz verdiği milletler arası sözleşmelerin gereğiyle uluslararası yükümlülükleri ve anayasasıyla uyumlu olarak söz konusu davaların acil ve adil sonuçlanması isteklerini tekrarlıyorlar. Özetle Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın da teyit ettiği 10 Büyükelçinin 18 Ekim'deki ortak açıklama ile Türkiye'nin taahhütlerine bağlı kalması gereğini yineleyen büyükelçilerin değil Ankara'dakilerin geri adım attığı ortada. Bunun için bir dizi yanıltma ve saptırma ile yapılan algı operasyonu yine akıbetsiz kaldı. Diplomatların değerlendirmesiyle Türkiye'yi küresel çapta bir cendereye sokacak. Ancak savaş zamanlarında başvurulan çok ağır ve fevkalade tehlikeli istisnai bir yaptırım olan diplomatik misyonu istenmeyen kişi ilanı ile sınır dışı edilmesi çıkışı kısa sürede boşa çıktı.
İsfender Korkmaz 27 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide tuzakla başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomide birçok sorun iktidarın tek taraflı anlayışı ve popülizmi önde tutması nedeniyle çözülmez sınıra ulaştı. İthalata bağımlı üretim yapısı işsizliği, enflasyonu, cari açığı artırdı. Üretim dışa bağımlılıktan kurtulamaz. toplam ithalatın yapısına bakarsak yıla göre birkaç puan değişmekle birlikte AKP iktidarında ara malı ve ham madde ithalatı artmış ve toplam ithalattaki payı %77 seviyesine çıkmıştır. Buna karşılık yatırım malı ithalatı %13 ve tüketim malı ithalatı %10 düzeyinde olmuştur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası uzmanları Mayıs 2019'da yaptıkları bir araştırmada 2012 verilerini baz alarak 2017 yılı için tahminlerde bulunmuş ve imalat sanayisi de ithal girdi oranını elektronik üretimde %55, taşıtlarda %48 ve tarımda %11 olarak bulmuşlardır. Kur artışı ve ithalatın pahalılaşması ile Türkiye ithal girdiği içeride üretir mi? Üretemez. Çok basit. Kimse yarınından emin değil. O zaman ithalat yapmayan bir Türkiye üretimde yapamaz. 128 milyar dolar olayına kadar Merkez Bankası rezervleri net 40 milyar dolar kadardı. Sonrasında eksiye geçti. Bundan sonra tekrar artıya geçmez. Çünkü yabancı yatırım sermayesi gelmiyor ve cari açık devam ediyor. Yani Türkiye döviz yaratamıyor. Merkez Bankası rezervlerinin eksi olması ülke riskini arttırdı. Dış borç çevirme maliyetlerini arttırdı. TL'nin değer kaybetmesine neden oldu. Kamu özel işbirliği bugünümüzü ve geleceğimizi ipotek altına aldı. 4 kamu bankası AKP'nin özel kasası gibi ve popülizm aracı olarak kullanılıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı.
...35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, İslami birlik, barış ve İslam aleminde tefrika ve çatışmalardan sakınma başlığı altında İslami ülkelerden gelen ve ulema ve tanınmış isimlerin geniş çaplı katılımı ile düzenlendi.
Bu bağlamda bu konferansla ilgili özel bir sohbet hazırladık. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.
İslam son ilahi din olarak tüm yüzyıllardaki insanlar için tevhide dayalı ve evrensel bir mesaj içermiş ve mensuplarına diyalog yapmaya, ortak düşünmeye ve sinerji yapmaya, duygularını paylaşmaya davet etmiştir. İslam Resulü ve Vahdet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevhid haykırışlarını yaptığı zaman İslam güneşi cahiliye döneminin karanlık ve soğuk topraklarına ışık saldı. Gönüllerdeki ümit ve kurtuluş kıvılcımını yakmış oldu.
İslam'ın bereketi sayesinde dağınık kavimler ve kabileler birlik olup kardeşlik bağı kurdular. Yüzyıllar geçmesine rağmen aynı coşkulu haykırış ve nameler müminlerin kalbini ve düşüncelerini birbirine yakınlaştırıp onları en yüce yola davet etmektedir. Vahdet Konferansı'nın hem de Peygamber Efendimiz'in veladet yıl dönümünde düzenlenmesi de Müslümanların vahdeti doğrultusunda değerlendirilmelidir.
35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı sanal ve yüz yüze olarak 12 Rebiülevvel ile 17 Rebiülevvel tarihler arasında İslami birlik, barış ve İslam aleminde tefrika ve çatışmalardan sakınma başlığı altında İslami ülkelerden gelen ulema ve tanınmış isimlerin geniş çaplı katılımı ile düzenlendi. Bu konferans dünya ülkeleri özellikle de İslami ülkelerin her zamandan daha fazla adalet ve barışa ihtiyaç duyduğu bir sırada düzenlendi.
35. İslami Vahdet Konferansı'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'i ve Takrib Derneği Genel Sekreteri Hüccetul İslam ve Müslümin Rahim Şehriyari yerli ve yabancı konukların katılımıyla başlamıştı. Hüccetul İslam ve Müslümin Rahim Şehriyari konferansın açılışındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı. Maalesef bugün İslam dünyasında savaşa, çatışmaya ve kan dökülmesine tanık oluyoruz. Bu yüzden 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, İslami birlik, barış ve İslam aleminde tefrika ve çatışmalardan sakınma başlığı altında düzenliyoruz. Çünkü küresel emperyalizm ve tahakküm her zaman bölgedeki varlığını savaş ve kan dökerek İslam ülkelerini yağmalayarak meşrulaştırmaya çalışıyor.
Ayetullah Reisi de açılış konuşmasında İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameney tarafından vurgulanan İslam ümmetinin takribi ve birliği fikrinin İslam dünyasında stratejik ve gerekli bir hamle olduğunu vurgulayarak bütün ülemalar ve düşünürler bunu vurgulamalıdır. Tevhid ekseni İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıdır. Peygamber Efendimizin pak siyeri ve dinin ileri gelenlerinin ve büyüklerinin ahlakına bakmak İslam aleminin birliğinin sırrıdır. Amellerine dayalı hayatlarına ve aydınlatıcı sözlerine dikkat etmek İslam toplumunu birlik ve beraberliğe sevk eder. Kesin olan husus İslam ümmetinin birliğinin gerçeklere dayalı olmasıdır. Artık İslami ümmet birleşmelidir.
Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın düzenlenmesinin amacı Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, ilim ve bilim adamlarının ilmi ve kültürel görüşlerini birbirine yaklaştıracak uzlaşıyı sağlamak, İslam birliğini ve tek vücut bir İslam'ın oluşmasını sağlamak için çalışmak ve pratik çözümler sunmaktır. Bu bağlamda İslam dünyasında Müslümanların sorunları çözülmeli ve bu konuda uygun çözüm yolları sunulmalıdır.
Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın konukları, İslam ülkelerinin eğitimli şahsiyetleri, alim ve müftileri ve siyasi şahsiyetleri, üniversite hocaları ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer bilim ve kültür dernekleri arasından seçilmektedir. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce düşünür, alim ve kültürel, sosyal ve siyasi aktivist ile ülkenin farklı yerlerinden çok sayıda Şii ve Sünni alim ve düşünür bu konferansa katılarak makaleler, konuşmalar ve sunumlar yapmıştır.
Bu yılki İslami Vahdet Konferansı'nın 8 konusu arasında ise İslami uhuvvet ve terörizm ile mücadele, dini özgür düşünce, mezhebe dayalı içtihatları kabul etme, tekfir ve radikalizm ile mücadele, İslami sinerji ve empati, gerilimler ve çatışmalardan sakınma, İslami mezhepler arasında karşılıklı saygı, ihtilaf konularında edebe uyma ve tartışmalardan sakınma, hürmetleri koruma ve hakaret yapmama, vahid ümmetin tanımı ve İslami ülkelerin birliği, Filistin ve İslami direniş ve Ayetullah Muhammed Ali Tashiri'yi anma yer aldı.
Filistin meselesi dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden hala çözümü bulunamayan sorunlardan biridir. Ancak İslam alemi birleşirse kesin olarak Filistin halkı da haklarını geri alabilecektir. 1,5 milyarlık nüfusu zengin kaynakları ve imkanlarıyla İslam Filistin için büyük bir destek ve dayanak sayılmaktadır. Bu nedenle bu yılki konferansın konularından biri de Filistin ve İslami direniş oldu.
Fransa'dan üniversite öğretim üyesi ve siyasi analist olan Emad Hamrouni konferansa katılan uzmanlardan biri olarak şunları söyledi. Bugün görevimiz İslam Birliği'ne dönmektir. İslam Birliği'ne dönmek için kardeşlikten başka bir yol yok. İslam ümmetini oluşturan Müslümanlar, farklı gruplar ve milletler arasında kardeşlik yaratacak bir sistem ve mekanizma gerek. Bu ümmet bugün acı içinde ve yaşadığı tüm savaşlardan ve Batı sömürgeciliğinden sonra 5 asırdan fazla bir süredir acımasızca acı çekiyor. Dolayısıyla bugün Filistin'in işgal edildiğini, Suriye'nin bir kısmının işgal edildiğini, farklı bölgelerden gelen tekfirci grupların eylemlerinin sonucu olan birçok savaşın yaşandığını görüyoruz. İşte bu İslam dünyası düşünürlerinin, İslam ümmetin ulemaları ve politikacılarının kardeşlik yolundaki başarısızlığıdır. Dolayısıyla biz Müslümanlar bizzat Müslüman ümmetin birliğini oluşturabiliriz. Aydınlar, ulemalar, araştırmacılar, politikacılar ve din adamları olarak konuşmalarımızda kardeşliğe dikkat etmeliyiz.
Lübnan Müslüman Alimler Derneği Milletvekili Heyeti Başkanı Şeyh Gazi Yusuf Hanina da yaptığı konuşmada İslam toplumları arasındaki birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu. Uğraşmamız gereken en önemli konulardan biri Filistin'in kurtuluşu. Dolayısıyla İslam Birliği ve direniş iki önemli ve iç içe mesele olduğunu bilmeliyiz. Direnişsiz birliğin ve birliksiz direnişin hiçbir anlamı yoktur. Birlik bir akıl ve gönül meselesidir. Bu yüzden Filistin'in kurtuluşu ve Filistin halkının topraklarına dönüşü için direnişin birliğini vurgulamalıyız.
Beşinci Uluslararası İslami Vahdet Konferansı uzun müzakerelerin ardından bir bildiriyle sona erdi. Bildiride şu ifadeler yer aldı. İslami ülkeler ve gayrimüslim ülkelerdeki Müslümanlar arasında İslami uhuvvet kavramının yaygınlaştırılması zaruri bir konudur. Gelecek nesiller de bu kavrama dayalı yetiştirilmelidir. Ayrıca bu değerli kavramı elde etme doğrultusunda gösterilecek tavırların yanı sıra bu İslami ve insani farizanın gerçekleşmesi için gönüllerden kinlerin de silinmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü fırkacı, ırkçı ve bencilliğe dayalı kincilikle kardeşlik ve birlik olmaz. Nitekim Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de aynı hususa değinmiş ve şöyle buyurmuştur. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık kardeşler olacaklar.
35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı bildirisi İslami Mezhepler Takrib Derneği'nin Genel Sekreterinin İslam Ülkeleri Birliği başlıklı inisiyatifi sonucu yayımlandı. Böyle bir birliğin oluşturulması teklifi, vahid ümmet ve modern İslami medeniyetin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım sayılmaktadır. Bu birlik, İslami ülkelerin işbirlikleri ve yakınlaşmalarını güçlendirip, İslam aleminde tefrika ve çelişkileri önleyebilir. Ayrıca konferansta bulunan ulema, yakın bir gelecekte bu modeli gerçekleştirmek adına yeni programların uygulanmasını da takip ettiklerini ve liderler, siyasetçiler ve ulemanın bu vazifeyi yerine getirmelerini istediler.
İslami Vahdet Konferansı'nın son gününde düşünürler ve alimler İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid el Hamenei ile bir araya geldi. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın mübarek veladet gününde Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan yetkililer ve konukları kabulünde İslam İnkılabı rehberi İslam ümmeti için iki önemli görev olan İslam'ın insan hayatının her alanında kapsayıcı olması ve Müslümanların birliğinin güçlendirilmesi hususlarına vurgu yaptı ve şöyle bir hatırlatmada bulundu. İslami vahdet temel bir husus ve Kur'an'ı bir farizadır. Modern İslami medeniyet gibi yüce bir hedefin Şia ve Sünni birleşmeden gerçekleşmesi mümkün değildir.
Değerli dinleyiciler, İslami Vahdet Konferansı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca turkish@ws.irib.ir'e görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
El Mustafa İslami Nobel Ödülü Merasimi.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının Nobel ödülü olarak anılan ve 2 yılda bir verilen El Mustafa ödülünün bu yılki törenini sizler için kısaca gözden geçirdiğimiz sohbetimizde birlikteyiz.
Mustafa Ödülü, İslam Peygamberinin adı ile İslam dünyasının seçkin bilim insanlarını takdir etmek üzere Hicri Şems'i 1391 miladi 2012 yılında İran İslam Cumhuriyeti Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi tarafından onaylanan ve dünya genelinde bilimsel üstünlük ve şayestelik simgesi haline gelen bir ödüldür.
2021 yılında El Mustafa Ödülü'nün 4. dönemi Vahdet Haftası günlerinden 30 Eylül'de Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlendi. El Mustafa Ödülü bilim alanlarında yeni bir esere imza atan ve yine bilim ve teknoloji alanlarında beşeri yaşamın iyileşmesine katkı sağlayan seçkin bilim adamlarına veriliyor. Bundan başka İslam dünyasında bilim ve teknolojinin altın dönemini ihya eden Müslüman toplumların sürdürülebilir bilim temelli ekonomisine katkıda bulunmak da El Mustafa ödülünü kazanmanın kriterlerinden biri olarak belirlenmiştir.
El Mustafa ödülünü veren vakıf, bilim ve teknoloji alanlarında seçkin bilim insanlarını açıklamak ve onlara bu muteber ödülü vermekle dünya genelinde Müslüman bilim adamları arasında bir nevi işbirliği ve iletişim ağı kurmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. İslam-İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcılığı bu muteber bilimsel ödülün temelini atarak İslam dünyasının seçkin bilim adamlarının İran-İslam Cumhuriyeti ile duygusal ve bilimsel irtibatını takviye etmeyi başardı.
El Mustafa ödülü şimdiye kadar İslam dünyasının bilim adamları arasında oldukça olumlu yankı uyandırdı. El Mustafa ödülünün 4. dönem ilmi sekreteri Hasan Zuhur ödül töreninde şöyle dedi. El Mustafa ödülü bilimsel çalışma grubu İslam dünyasının ilmi ve kültürel tarihini ihya etme zeminini bilim ve teknoloji alanlarında seçkin şahsiyetleri açıklayarak hazırlamaktan onur duymaktadır. El Mustafa ödülünün 4. dönemi 3300 bilim insanı ve 850 bilimsel merkezin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
El Mustafa ödülünü kazanmak için adaylık kriteri teorik veya uygulamalı seçkin bir eseri yaratmış olmaktır ve adayın bilimsel ve teknolojik alanlarda bilimsel faaliyetleri veya diğer eserleri daha sonraki adımda jüri heyeti tarafından göz önünde bulundurulur. Yine adayın bizzat bu ödüle aday olup kayıt yaptırması mümkün değildir. Bu süreçte bilimsel eserler, adayları tanıtan kurumlar veya İslam dünyasının bilimsel şahsiyetleri ve bilgileri tarafından El Mustafa Ödülü Sekreterliğine gönderilir. Mustafa Sanat Müzesi'nin temelini atan sanatçıların desteği, bazı ülkelerin ödül temsilcileri ve elçileri, birçok ülkede 200'ü aşkın Hami ve Hademul Mustafa Camiası üyelerinin ödülün mali fonu çerçevesinde mali hibelerde bulunması, bu bilimsel ve kültürel hareketin temellerini takviye etmektedir.
El Mustafa Ödülü Politika Üretme Şurası Sekreteri Mehdi Safarinia bir açıklama yaparak şöyle dedi. Bu önemli çalışmada İslam dünyasının en üstün şahsiyetlerinin bir araya gelmesiyle kurulan toplumdan yararlanarak İslami ülkelerin sorunlarını halletme tedbirleri doğrultusunda planlama yapılması için çalışılmıştır. Bu hedef bilim ve teknoloji deneyimleri alışveriş programı çerçevesinde ve İran'da 14 bilim ve teknoloji merkezinin işbirliği ve çeşitli bilimsel faaliyet programlarıyla takviye edilmektedir.
El Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı programı çerçevesinde şimdiye kadar 50 ülkeden 6500 bilim adamından oluşan bir ağı kurmayı ve 9-10 uluslararası muteber bilim merkeziyle bilimsel ve teknolojik alanlarda teamül zemini oluşturmayı başarmıştır. Bu program çeşitli eğitim kurslarının yanı sıra uluslararası seçkin bilginlerin gözetiminde uygulamalı araştırma fırsatları sunuyor. Şimdiye kadar 4 İslam ülkesinde 13 bilimsel ve teknolojik oturumunu düzenlemekte vakfın bir başka çalışmasıdır.
El Mustafa Ödülü bu yıl nano ve biyoteknoloji alanında Müslüman bilginleri arasında kazananı olmadı ancak yeni branşlar olup tıp ve kimya alanında 5 seçkin şahsiyeti açıklandı. Bunlar İran doğumlu F teorisi sunan Harvard Üniversitesi fizik hocası Profesör Kamran Vefa, Bangladeş doğumlu Princeton Üniversitesi fizik hocası ve El Mustafa ödülünün kuantum fiziği ödülünü kazanan Profesör Zahit Hasan, Lübnan doğumlu Beyrut'ta Amerikan Üniversitesi tıp hocası ve böbrek ve kalp tedavi yöntemlerini iyileştiren Profesör Muhammed Sanek, Fas doğumlu ve Muhammed Hamis Üniversitesi fizik hocası ve ışığın ışıkla dağılımını gözlemleyen ve tek kutuplu mıknatıslar üzerine çalışan Yahya Tilahti ve Pakistan doğumlu ve Karaçi Üniversitesi Merkezi Başkanı ve tedavi amaçlı cezbedici molekülleri keşfeden ve kimya ödülüne layık görülen Profesör Muhammed İkbal Çuderi'ydi.
F teorisini sicim teorisi gündeme getiren İran doğumlu Profesör Kamran Vefa bir başka açıdan nazari fizikte büyük önemi olan sicim teorisini beyan eden bir fizikçidir. Profesör Vefa sicim teorisinde kazanımları yüzünden dünya çapında ün yapmış biridir. Profesör Vefa, Einstein kadar bu hayalinin gerçekleşmesi peşindeydi ve sicim teorisi dünyanın en temel teorisi olduğuna inanırdı. Gerçi bu teorinin nihai teori olduğu veya esasen nihai teori var olup olmadığı henüz bilinmemektedir.
Bilimsel referanslarda sicim teorisi parçacık fiziğinde kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teori. Sicim adı klasik yaklaşımda sıfır boyutlu noktalar şeklinde tarif edilen atom altı parçacıkların aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceği varsayımına dayandığı belirtiliyor.
İranlı bilim adamı Profesör Kamran Vefa $500,000 ödülünü İran'da Temel Bilimler Vakfı'na hibe etti. Profesör Vefa şöyle dedi: "Bilimi sevmemde çeşitli etkenlerin etkili olduğunu görüyorum ki en önemli olanları İran'da 17 yaşındaki dönemle ilgilidir. İran'ı yeniden ziyaret etmek o günlerin güzel ve hoş anılarını hatırlattı. Sıcak aile ortamı ve derin İran kültürü başarılarımda çok etkili oldu. Ergenlik çağında eğitimimi Elborz Lisesi ve beni bilime doğru yönlendiren fedakar müdürü Doktor Müçtehidi'ye borçluyum. Onlardan sonra Amerika'da bazı üniversiteler beni matematik ve modern fizikle tanıştırdı ve sonuçta araştırma faaliyetlerimi 35 yıldır Harvard Üniversitesi'nde sürdürüyor. Bu süre zarfında dünyanın en seçkin bilginleriyle işbirliği yaptım ve ilerlememi onlara borçlu biliyorum."
Profesör Vefa şöyle devam ediyor: "Bilimin gelişmesi çiçeklerin büyümesine benziyor. Bitkilerin büyümesi için toprak, su ve yeterli güneş ışığı gibi uygun imkanları hazırlayarak gerisini bitkinin potansiyeline ve mucizevi büyümesine bıraktığımız gibi bilimi geliştirmek için de bu alanda yetenekli olanlara uygun ortamı hazırlamalıyız. Uygun ortam bilimin gelişmesinde en temel adımdır ve bilimsel faaliyetlere takdir etmek, gençleri bilimi takip etmekte serbest bırakmak ve onlara yaşamlar için uygun şartlar oluşturmak yapılacak uygun faaliyetlerdir. Ben ödülümün tüm maddi yönlerini İran'da meslektaşlarım tarafından kurulmakta olan Temel Bilimler Vakfı'na hibe ediyorum. Varsın İran ve komşu ülkelerde bilimin gelişmesi için bir ön sermaye ve başlangıç olsun."
Profesör Kamran Vefa, İslam dünyasının Nobel ödülü olarak anılan ve 2 yılda bir verilen El Mustafa ödülü sunulduğu törenin kulisinde gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: Dünya nüfusunun dörtte biri Müslümandır ama maalesef bilimin dörtte biri Müslümanlara ait değildir. Oysa bilim Müslümanların camiasında yabancı bir şey değildir ve pek de uzak olmayan geçmişte İslam ülkeleri bilimin altın çağını yaşamıştır. O dönemde İran'da ünlü bilginlerimiz vardı ki bu da bilimin İran toplumuna çok yakın olduğunu gösteriyor. Umarım İslam ülkelerinin bilginlerinin emekleriyle bu boşluk telafi edilir ve Müslümanlar bilimsel açıdan dünya seviyesine yükselir.
Bangladeş doğumlu Princeton Üniversitesi fizik hocası ve El Mustafa ödülünün kuantum fiziği ödülünü kazanan Profesör Zahit Hasan ise şöyle dedi. Biz fizikte bir topolojik devrimin ortasındayız. Profesör Hasan bilime olan merakının sebebini ve nasıl başladığını da şöyle açıkladı. Bir gün babam bana bir mercan kayasından bir parça getirdi. Ben mercanın güzelliğine hayran oldum ve böyle bir şeyin nasıl okyanusun dibinde olabileceğini düşünmeye başladım. Beni şaşırtan bir başka olay Bengal kıyısına yaptığımız seyahat oldu. O seyahatte okyanusu görmek istedim. Ben Hint okyanusuna gittim ve orada su ve dalgalarından daha geniş bir alanı gördüm. Bir sonraki olay annemin bana bir pusula satın alması oldu. Pusuladaki ok sürekli aynı yönde doğru duruyordu. O sırada dünyada bazı gizli güçlerin varlığını ve bizim onları göremediğimizi fakat dünyamızı o güçlerin yönlendirdiğini ve etki yaptıklarını anladım.
Profesör Hasan sözlerine şöyle devam etti. Daha büyük bir dünyanın var olduğunu ve bilim insanları okyanus veya mercan kayaları gibi bilinmeyenlerin ve bu daha büyük dünyanın üzerinde araştırma yaptıklarını öğrenmek bana çok ilginç geldi. Mercan kaya parçası ve pusula arasındaki farklılıkları görerek bu iki şeyin birbirinden farklı olduğunu anladım. Yani biri görünmüyor ama öteki görünüyor. Bilimsel güzel kavramlara ilgim yüzünden bazı yasalara göre onları ispat etmeye karar verdim. Bir başka ifadeyle bence bilim dünyanın gizli sırlarını anlama eğilimidir. Başka eğilimler de vardır. Ben dünyayı anlamak için bilim adamı oldum.
4. El Mustafa Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji'den sorumlu yardımcısı Soruna Settari, Bilim ve Teknoloji Bakanı Zülfü Gül, Bilim Akademisi üyesi Ali Ekber Salih ve diğer bazı seçkin bilimsel şahsiyetlerin katılımı ile düzenlendi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam dünyasının Nobel ödülü olarak anılan ve 2 yılda bir verilen El Mustafa ödülünün bu yılki töreni sizler için kısaca gözden geçirdik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irip.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Bakırıkeni, yeni görüşmeler sadece yaptırımların iptali hedefiyle yapılacağını söyledi. Çin nükleer müzakerelerin tekrar başlamasını olumlu karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahsızlanma konusunda 2 yıllık önerdiği karar, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğunun desteğiyle kabul edildi. İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi itirafların barışı çözümünde Uluslararası Adalet Divanı rolünün altını önemli çizdi. İstihbarat Bakanı halkın uyanıklığı ve birlikteliği düşmanın eylemlerini de etkisizleştirdiğini belirtti. İran tarihsellerle ilgili tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Türkiye'de 25.528 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Haber kaynakları dün akşam Türkiye ordusu topçu birliklerinin Suriye'nin kuzeyine Halep'e saldırdığını duyurdu. Kardahi'ye yönelik suçlamalar Lübnan'ın saygınlığı ve hakimiyetinin tacizi olduğu bildirildi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.